Ayrım 73.
Sayfa 1218. Yabancı adam akbaba gibi boynunu boyun bağından dışarı uzattı, artan bir gülümsemeyle, "Baron Hazretleri mektubumu almadılar mı acaba?" diye sordu. Bu aşağı yukarı doğruydu. Gerçek şuydu ki pusulada yazılanlar Marius'ta iz bırakmadan kayıp gitmişti. Mektubu okumaktan çok yazıyı görmüştü, içinde ne olduğunu hatırlamıyordu bile. Bir süreden beri yeni bir nokta onu uyarmaya başlıyordu. Şunu fark etmişti. Karım bir de kızım. Adama dikkatle bakıyordu. Bir sorgu yargıcı bundan daha iyi bakamazdı. Onu gözetliyordu sanki. Açıklayın demekle yetindi. Adam iki elini yelek ceplerine soktu, sırtını doğrultmadan başını kaldırdı. O da gözlüğünün yeşil bakışlarıyla kendi yönünden Marius'u araştırıyordu. Peki Baron Hazretleri, açıklıyorum. Size satacak bir sırrım var. Bir sır mı? Bir sır. Beni mi ilgilendiriyor? Bir parça. Neymiş bu sır? Marius onu dinlerken bir yandan da daha çok inceliyordu. Adam ücretsiz başlıyorum dedi. Bakın göreceksiniz ne kadar ilginizi çekeceğim. Konuşun. Baron Hazretleri, evinizde bir hırsız, bir katil var. Marius ürperdi. Evimde mi? Hayır dedi. Yabancı adam telaşsız, sakin, dirseğiyle şapkasını fırçaladı. Hem katil hem hırsız Baron Hazretleri. Şuna dikkatinizi çekmek isterim ki burada eski, gecikmiş, hükümsüz, kanun karşısında zaman aşımıyla, Tanrı huzurunda pişmanlıkla silinen olaylardan söz etmiyorum. Yeni olaylardan, bugünkü olaylardan, adaletin şu saatte bilmediği olaylardan söz ediyorum. Devam ediyorum. Bu adam sizin güveninize, ailenizin içine uydurma bir adla süzüldü. Onun gerçek adını size söyleyeceğim. Hem de karşılık istemeden bedavadan söyleyeceğim. Dinliyorum. Asıl adı Jean Valjean'dır. Biliyorum. Şimdi de gene karşılık istemeden kim olduğunu söyleyeceğim. Söyleyin. O eski bir forsadır. Biliyorum. Size bildirmek şerefine eriştiğimden beri biliyorsunuz. Hayır, daha önceden biliyorum. Marius'un soğuk sesi, şu çifte biliyorum karşılığı, konuşmaya uygun düşmeyen kısa sözleri adamın içinde boğuk bir öfke uyandırdı. Marius'a gizlice, çabucak sönen, korkunç bir bakış fırlattı. Bu bakış, ne kadar çabuk olursa olsun bir kere görünce hemen hatırlanan cinsindendi. Marius'un gözünden kaçmadı. Bazı pırıltılar düşüncenin aynası olan göz bebeklerine ancak bazı ruhlardan gelebilir, onunla alevlenir. Gözlükler hiçbir şeyi gizlemez. Cehenneme cam takın bakalım. Adam içini çekerek devam etti. Baron Hazretlerini yalanlamak cüretini gösteremem. Yalnız ne olursa olsun iyi bilgi sahibi olduğumu görüyorsunuzdur. Şimdi size açıklayacağım şeyi benden başka bilen yoktur. Barones Hazretlerinin servetiyle ilgilidir bu. Olağanüstü bir sırdır, satılıktır. Bunu önce size teklif ediyorum. Hem de çok ucuz. 20.000 frank. Marius, bu sırrı da ötekiler gibi biliyorum dedi. Adam istediği fiyatı biraz indirmek ihtiyacını duydu. Baron Hazretleri, 10.000 frank verin söyleyeyim. Bana öğretecek hiçbir şeyiniz olmadığını size tekrar ediyorum. Sizin söylemek istediğinizi ben biliyorum. Adamın gözünde yeni bir şimşek belirdi. İyi ama bugün karnımı doyurmam gerek diye haykırdı. Olağanüstü bir sır diyorum size. Baron Hazretleri konuşacağım. Konuşuyorum. Bana 20 frank verin. Marius ona dik dik baktı. Sizin o olağanüstü sırrınızı ben biliyorum. Jean Valjean'ın adını bildiğim gibi, tıpkı sizin de adınızı bildiğim gibi. Benim adımı mı? Evet. Bu zor bir iş değil Baron Hazretleri. Onu size yazmak, ağızdan söylemek şerefine eriştim. Tenar. Diye. Nasıl? Tenar diye. O da kim? Tehlike belirince kirpi dikenlerini çıkarır, donuzlan böceği ölü taklidi yapar, eski muhafızlar kale düzenine geçerler. Bu adam da gülmeye başladı. Sonra bir fiskeyle ceketinin kolundaki bir toz tanesini süpürdü. Marius devam etti. Siz aynı zamanda işçi Jondrette, aktör Fabantou, şair Gamflo, İspanyol Don Alvarez, bir de Balizar kadınsınız. Ne kadın dediniz? Montfermeil'de bir koltuk meyhanesi işlettiniz. Koltuk meyhanesi mi? Asla. Thénardier olduğunuzu söylüyorum size. Kabul etmem. Hem de bir serserisiniz. Alın. Marius cebinden bir banknot çıkardı, adamın yüzüne fırlattı. Teşekkür ederim. Affedersiniz. 500 frank mı? Baron Hazretleri. Adam şaşkına dönmüştü. Selam verirken parayı yakalayarak inceledi. Şaşırarak 500 frank diye tekrarladı. Alçak sesle kekeledi. Bu yaman bir mangiz. Sonra birdenbire, peki öyle olsun diye haykırdı. Rahatımıza bakalım. Bunun üzerine bir maymun çevikliğiyle saçlarını arkaya attı, gözlüğünü çıkardı. Burnundan da az önce sözü geçen, bu kitabın başka yerinde de görülen iki boruyu çıkarıp gizledi. Bir şapka çıkarır gibi yüzünü çıkardı. Bakışı parladı, düzensiz, derin kırışıklar içinde yer yer kamburlaşmış, üstü iğrenç bir biçimde buruşmuş alın ortaya çıktı. Bir yırtıcı kuş gagasına benzeyen burun eski haline döndü. Adamın vahşi, kurnaz yüzü ortaya çıktı. Burundan gelmeyen bir sesle, ''Baron Hazretlerinin hakkı var, ben Thénardier'yim.'' dedi. Sırtının kamburluğunu da düzeltti. Thénardier'de, evet gerçekten de bu adam oydu, şaşırıp kalmıştı, elinden gelse kaygılanırdı. Buraya şaşkınlık uyandırmaya gelmişti, kendisi şaşkınlığa düşüyordu. Bu yenilgi ona 500 frank kazandırmıştı. İyi hesaplayınca bunu kabul ediyordu ama gene de şaşkınlıktan serzemlemiş gibiydi. Bu Baron Pontmercy'yi ilk defa görüyordu. Değişik kıyafetine rağmen bu Baron Pontmercy onu tanıyor, hem de derinlemesine tanıyordu. Bu baron değil yalnız Thénardier olayını, Jean Valjean olayını da biliyordu. Bu kadar soğuk, bu kadar eli açık, herkesin adını bilen, herkesin bütün adlarını bilen, onlara kesesini açan, düzenbazları bir savcı gibi tartaklayan ama gene de bir gafil gibi onlara para veren, bu tüysüz delikanlı neyin nesiydi acaba? Thénardier hatırlanacağı gibi Marius'un komşusu olmakla birlikte Paris'te pek sık rastlandığı gibi onu hiç görmemişti. Vaktiyle kızlarının aynı evde oturan Marius adında pek fakir bir delikanlıdan söz ettiklerini şöyle bir duymuştu. Kendisini tanımadan bildiğimiz mektubu ona yazmıştı. Onun zihninde o Marius'le bu Baron Pontmercy arasında hiçbir yakınlık yoktu. Pontmercy adına gelince hatırlanacağı gibi Waterloo savaş alanında ancak son iki heceyi duyabilmişti. Bunun için de teşekküre karşı haklı olarak duyulan hor görmeyi bu iki heceye karşı da duymuştu. Dipnot, Thénardier, Pontmercy adının ancak Mersi hecelerini duyduğu için albayın teşekkür ettiğini sanmıştı. Öte yandan 16 Şubat'ta yeni evlilerin peşine kattığı kızı Azelma yoluyla da, kendi araştırmalarıyla da pek çok şey öğrenebilmiş, sonsuz karanlıkların derinliklerinden pek çok esrarlı ipucu ele geçirebilmişti. Günün birinde ana lağımda rastladığı adamın ne biçim bir insan olduğunu bir hayli ustalık göstererek keşfetmiş, en azından birçok bağlantılar kurarak onu tahmin etmişti. Adamdan kolayca ada ulaşabilmişti. Barones Pontmercy'nin Kozet olduğunu biliyordu. Yalnız bu yönden ağzını sıkı tutmaya kararlıydı. Kozet kimdi? Aslında bunu kendisi de tam olarak bilmiyordu. Ancak ortada bir gayrimeşruluk bulunduğunu seziyordu. Fantine hikayesi ona öteden beri şüpheli görünmüştü. Ama ondan söz etmek neye yaradı ki? Sus payı koparmaya mı? Satacak, ondan daha iyi bir şeyi vardı ya da öyle sanıyordu. Sonra da bütün görünüşe göre delilsiz, ispatsız gelip de Baron Pontmercy'ye karınız piçtir diye açıklamada bulunmak, açıklamayı yapanın belinin ortasına adamın tekmesini yemekten başka bir işe yaramazdı. Thénardier'in düşüncesine göre Marius'la konuşma daha başlamamıştı bile. Gerilemek, stratejisini değiştirmek, bir durumu bırakmak, cephe değiştirmek gerekmişti. Ama esaslı hiçbir şeye başlamamıştı. 500 frank da cebindeydi. Ayrıca söylenecek kesin bir şeyi de vardı, hem de böylesine iyi bilgi sahibi, iyi silahlı olan şu Baron Pommerci'ye karşı bile kendini güçlü görüyordu. Thénardier yaratılışındaki insanlar için her konuşma bir çarpışmadır. Az sonra başlayacak olan da, kendi durumu neydi? Kiminle konuştuğunu bilmiyordu ama ne konuştuğunu biliyordu. İçinden çabucak kendi güçlerini gözden geçirdi. Ben Thénardier'im dedikten sonra bekledi. Marius düşünceye dalmıştı. Demek en sonunda Thénardier elindeydi. Bulmayı o kadar istediği adam şimdi karşısındaydı. Artık Albay Pommerci'nin öğütlerini yerine getirebilirdi. Öyle bir kahramanın böyle bir hayduda bir şey borçlu olması, babasının mezardan yolladığı poliçenin bugüne kadar geri çevrilmiş olması onu küçük düşürüyordu. Bir de zihninin Thénardier'e karşı içinde bulunduğu karışık durumda. Albayın böyle bir alçak tarafından kurtarılmış olmak felaketinin öcünün alınması gerektiğini düşünüyordu. Her ne olursa olsun memnundu. En sonunda albayın ruhunu bu alçak alacaklıdan kurtarabilecekti. Ona öyle geliyordu ki babasının borç yüzünden hapiste olan hatırasını hapisten çıkaracaktı. Bu ödevinin yanında bir başkası daha vardı. Yapabilirse Cosette'in servetinin kaynağını aydınlatmak. Fırsat karşısına çıkmış gibiydi. Thénardier belki bir şeyler biliyordu. Bu adamın içini görmek faydalı olabilirdi. İşe oradan başladı. O yaman mangizi yelek cebinde yok edivermişti. Adeta şefkatli bir yumuşaklıkla Marius'a bakıyordu. Marius sessizliği bozdu. Size isminizi söyledim Thénardier. Şimdi bana öğretmek için geldiğiniz sırrınızı da size söyleyeyim mi, ister misiniz? Benim de soruşturmalarım var. Göreceksiniz ki sizden daha fazlasını biliyorum. Jean Valjean sizin dediğiniz gibi hem katil hem de hırsız. Hırsız çünkü zengin bir sanayiciyi, Bay Madeleine'i soydu, onun iflasına yol açtı. Katil çünkü polis memuru Javert'i öldürdü. Thénardier, anlayamıyorum Baron Hazretleri dedi. Anlatmaya çalışacağım, dinleyin. 1822 yılında Pas-de-Calais'nin bir bucağında adliye ile eski bir anlaşmazlığı olan bir adam vardı. Madeleine adı altında belini doğrulttu, itibarını kazandı. Bu adam kelimenin tam anlamıyla bir adil kişi olmuştu. Bir sanayi yoluyla, siyah cam boncuk fabrikasıyla bütün bir şehri servete kavuşturmuştu. Kendi servetine gelince onu da yapmıştı ama ikinci derecede adeta tesadüfen. Fukara babasıydı. Hastaneler kuruyor, okullar açıyor, hastaları yokluyor, kızlara çeyiz parası veriyor, dullara destek oluyor, öksüzlere evlat ediyordu. Ülkenin koruyucusu gibiydi. Madalyayı geri çevirmişti, onu belediye başkanı yaptılar. Serbest bırakılan bir forsa, bu adamın vaktiyle çarpıldığı bir cezayı biliyordu. Onu ihbar etti, tutuklattı, yakalanmasından yararlanarak Paris'e geldi. Banker Lafitte tarafından, olayı veznedarın kendisinden duydum. Sahte imzayla, Bay Madeleine'e ait olan yarım milyondan çok paranın kendisine teslim edilmesini sağladı. Bay Madeleine'i soyan bu forsa Jean Valjean'dır. Öbür olaya gelince, onda da bana öğretecek hiçbir şeyiniz yok. Jean Valjean, polis müfettişi Javert'i öldürdü. Onu bir tabanca kurşunuyla öldürdü. Şimdi sizinle konuşan ben oradaydım. Thénardier, Marius'a zaferi ele geçiren, bütün kaybettiğini bir dakikada kazanan yenilmiş bir adamın üstün bakışıyla bir göz attı. Sonra gülümsemesi çabucak geri geldi. Aşağıdaki yukarıdakine karşı daima okşayıcı bir zafer göstermelidir. Thénardier de Marius'a, Baron Hazretleri yanlış yoldasınız demekle yetindi. Bunu kösteğindeki madalya destesini anlam saçan bir fırıldak gibi döndürerek söylemişti. Marius, nasıl dedi, buna itiraz mı ediyorsunuz? Bunlar gerçek olaylardır. Bunlar boş hayallerdir. Baron Hazretlerinin bana gösterdikleri güven, bana bunu kendilerine bildirmek ödevini verir. Her şeyden önce gerçek adalet. İnsanların haksız yere suçlandırılmasını hiç sevmem. Baron Hazretleri, Jean Valjean Bay Madeleine'i soymadı. Jean Valjean asla Javert'i öldürmedi. İşte bu acayip. Nasıl oluyor bu bakalım? İki şeyden dolayı. Hangileri? Anlatın. İşte birincisi. Bay Madeleine'in parasını çalmadı çünkü Bay Madeleine kendisiydi. Neler anlatıyorsunuz siz böyle? İşte ikincisi. Javert'i öldürmedi çünkü Javert'i öldüren Javert'dir. Ne demek istiyorsunuz? Javert kendi kendini öldürdü. Marius kendinden geçerek ispat edin, ispat edin diye bağırdı. Thénardier kelimeleri şiir heceleri gibi ayırarak sözlerini tekrarladı. Polis memuru Javert, Pont au Change'da bir sandalın altında boğulmuş olarak bulundu. Delil göstersenize canım. Thénardier yan cebinden içinde katlanmış değişik boyda kağıtlar olduğu sanılan geniş kurşuni bir zarf çıkardı. Sakin bir tavırla dosya yanımda dedi. Sonra ekledi. Baron Hazretleri, sizin yararınıza ben bu Jean Valjean'ı esaslı bir şekilde tanımak istedim. Jean Valjean'la Bay Madeleine'in aynı insan olduğunu iddia ediyorum. Javert'in Javert'den başka katili olmadığını iddia ediyorum. Konuştuğum zaman da delillerim var demektir. El yazısı delil değil, el yazısı şüphelidir. El yazısı keyfe hizmet edebilir. Basılmış delillerim var. Thénardier konuşurken zarftan sararmış, solmuş, tütün kokusuna boğulmuş iki eski gazete çıkardı. Kat yerlerinden yırtılmış, dört köşe parçalar halinde dökülen bir tanesi ötekinden çok daha eskiye benziyordu. İki olay, iki delil dedi. Katlarını açarak gazeteleri Marius'a uzattı. Bu iki gazeteyi okuyucu iyi tanır. Bir tanesi en eskisi 25 Temmuz 1823 tarihli Beyaz Bayrak gazetesi, bu eserin birinci cildinin ikinci bölümünün ikinci kitabının başında görülmüştü. Gazetenin bu sayısı Madeleine'le Jean Valjean'ın kimliğini belirtiyordu. Ötekisi 15 Haziran 1832 tarihli Monitör gazetesiydi. Javert'in kendi kendini öldürmesini bildirdikten sonra şunları da ekliyordu. Javert polis müdürlüğündeki sözlü bir raporda Chanvrerie sokağındaki barikatta esir edildiğini, hayatını kendisini tabancasına hedef tuttuğu halde beynini dağıtacak yerde kurşunu havaya sıkan bir isyancının büyük kalpliliğine borçlu olduğunu belirtmişti. Marius okudu, kesinlik vardı bunda. Belirli tarihler, reddedilmez deliller. Bu iki gazete Thénardier'in sözlerini doğrulamak için özel olarak bastırılmamıştı ya. Monitörde yayınlanan haber polis müdürlüğünce resmen bildirilmişti. Marius artık şüphe edemezdi. Veznedar'ın verdiği bilgiler yanlıştı, kendisi de aldanmıştı. Jean Valjean birdenbire büyümüş, buluttan sıyrılıyordu. Marius bir sevinç çığlığını tutamadı. Öyleyse bu zavallı olağanüstü bir insanmış. Bütün bu servet onundu demek ki. Bütün bir memleketin veli nimeti Madeleine. Javert'in kurtarıcısı Jean Valjean, bir kahraman, bir ermiş. Thénardier ne bir ermiştir ne de bir kahraman dedi. Bir katil, bir hırsızdır o. Sonra kendinde biraz kudret hissetmeye başlayan bir adam edasıyla ekledi. Sakin olalım. Hırsız, katil. Marius'un artık yok olduğunu sandığı bu kelimeler yeniden ortaya çıkarak onun üzerine buzlu duş gibi dökülmüştü. Gene mi dedi? Daima dedi Thénardier. Jean Valjean Madeleine'in parasını çalmadı ama gene de hırsızdır. Javert'i öldürmedi ama gene de katildir. 40 yıl önce işlediği, sizin gazetelerinizin de belirttiği, bütün bir nedamet, feragat, fazilet dolu hayatla ödediği, o zavallı hırsızlıktan mı söz etmek istiyorsunuz? Baron Hazretleri, adam öldürme, hırsızlık diyorum. Tekrar edeyim, yeni olaylardan söz ediyorum. Size açıklayacağım şeyleri kimse bilmiyor. Bir yerde yayınlanmamıştır. Belki de Jean Valjean'ın Barones Hazretlerine kurnazca verdiği servetin kaynağını orada bulursunuz. Kurnazca diyorum, çünkü böyle bir bağışla rahatlığını, zenginliğini paylaştığı namuslu bir evin içine süzülmek, aynı zamanda suçunu gizlemek, hırsızlığından yararlanmak, adını gömmek, kendine bir aile yaratmak pek beceriksizce bir iş değildir. Sözünüzü kesebilirdim ama devam edin. Baron Hazretleri, mükafatı sizin cömertliğinizin takdirine bırakıp her şeyi anlatacağım. Bu sır bir külçe altın değerindedir. Bana niçin Jean Valjean'a başvurmadın dersiniz? Basit bir nedenden dolayı. Feragat ettiğini, sizin lehinize feragat ettiğini biliyorum. Onun bu davranışını da pek akıllıca buluyorum. Ama beş parası yok, bana bomboş ellerini gösterir. Benimse Hoya yolculuğu için bir parça paraya ihtiyacım var. Her şeyi olan sizi, hiçbir şeyi olmayan ona tercih ederim. Biraz yorgunum, bir iskemleye oturmama izin verin. Marius oturdu, onun da oturmasını işaret etti. Thénardier, kapitone bir sandalyeye oturdu. İki gazeteyi de geri aldı, yeniden zarfın içine yerleştirdi. Drapeau Blanc gazetesini tırnağıyla didikleyerek mırıldandı. Bunu buluncaya kadar akla karayı seçtim. Sonra söylediklerinden emin olan kimselere özgü bir davranışla bacak bacak üstüne attı, arkaya doğru yaslandı. Ondan sonra ciddi bir tavırla kelimelerin üzerine basa basa konuya girdi. Baron Hazretleri, bundan hemen hemen bir yıl önce 6 Haziran 1832'de ayaklanma gününde Envalid Köprüsü ile Iena Köprüsü arasında lağımın sen sularına döküldüğü yerde Paris ana lağımında bir adam vardı. Marius birdenbire sandalyesini Thénardier'in sandalyesine yaklaştırdı. Thénardier bu davranışı fark etti. Dinleyicisini kavrayan, sözlerinin karşısında hasmının duyduğu heyecanı sezen bir konuşmacı yavaşlığıyla devam etti. Aslında siyasetle ilgili olmayan nedenler yüzünden gizlenmek zorunda olan bu adam, lağımı kendine mesken edinmişti, kendisinde oranın bir anahtarı vardı. Tekrar ediyorum, 6 Haziran günü oluyordu bu. Akşamın saat 8'i sularıydı. Adam lağımın içinde bir ses duydu. Çok şaştı, bir köşeye büzüldü, gözetledi. Bu bir ayak sesiydi. Karanlıkta yürüyen biri vardı, kendinden yana geliyordu. Garip şey, lağımda ondan başka biri daha vardı. Lağımın demir parmaklıklı çıkış kapısı uzak değildi. Oradan süzülen az bir ışık yeni geleni tanımasına, bu adamın sırtında bir şey taşıdığını görmesine yardım etti. Eğilerek yürüyordu. Eğilerek yürüyen adam eski bir forsaydı, sırtında taşıdığı da bir ölüydü. Öldürme suçu üstüne yakalanma da ancak bu kadar olur. Hırsızlığa gelince mesele meydanda. İnsan bedavadan kimseyi öldürmez. Bu forsa bu ölüyü ırmağa atacaktı. Belirtilecek bir olay şudur ki, lağımın içinde uzaktan gelen bu forsa, çıkış parmaklığına erişmeden önce yolunun üzerinde korkunç bir çöküntüye mutlaka rastlamıştı, ölüyü oraya bırakabilirdi gibi görünür ama hemen daha ertesi gün işçiler çöküntüde çalışırken ölüyü orada bulabilirlerdi. Bu da katilin hiç işine gelmez elbette. O sırtındaki yükle çöküntüyü geçmeyi tercih etti. Harcadığı çaba korkunç olmuştur. İnsan hayatını bundan daha çok tehlikeye atamaz. Oradan sağ olarak kurtulmasını bir türlü anlayamıyorum.